Tentak.
Tentak. Oysa adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz her zaman olduğu gibi. Bugün de Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar yine Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yine 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz, birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi. 090-312-463-3419 ve 463-3421 biliyorsunuz bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Hayatın Sesleri olarak Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi programımızın ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce. Yok sensiz olmaz, hayatın bir tadı kalmaz. Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Çok denedim bunu ben, başaramadım. Senden başka biriyle yaşayamadım. Yaşayamadım.
Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce. Gönlümüzce.
Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
Sensiz olmaz, sensiz olmaz.
Sensiz olmaz,
sensiz olmaz,
nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz,
sensiz olmaz,
bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
Sen
sensiz olmaz.
On Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'ndeki stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Kadın sorunları odaklı çalışan bitkisel tıp eğiticisi Sayın Gizem Onay Kole bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün sağlıklı menstrual döngüler ve kadınların hayatlarını etkilerinden söz edeceğiz. Çünkü sağlıklı ve menstrual döngü aslında sağlığımızın da en önemli göstergesi galiba, değil mi?
Aynen öyle. Hep öyle söylüyorum. Yani periyodumuz aslında sağlığımızın bir göstergesi. Periyodumuz akışkan, renkli, semptomsuz olduğunda sağlığımızın da iyi şekilde yürüdüğünü gösteriyor aslında bize.
Peki o nasıl hesaplanmalı? Aylık periyot nasıl hesaplanmalı, neye göre hesaplanmalı, nasıl olmalı?
Şöyle düşünmek gerekiyor. Kanamanın olduğu, yani kırmızı kanamanın geldiği birinci günü birinci gün olarak sayıp ondan sonraki tekrar bir sonraki döngüye kadar olan süreyi topluyoruz. Çünkü bazı kadınlar regle olmadan önce bir miktar lekelenme yaşayabiliyorlar. Onu birinci gün olarak saymıyoruz.
Evet.
Kırmızı renkli kanamanın olduğu günü birinci gün olarak sayıyoruz ve bir sonraki kanamanın tekrar başladığı güne kadar ki sürece bir döngü diyoruz. Aşağı yukarı normal sayılan süre 21 ila 35 günde bir gelen.
Kişiden döngü. kişiye değişiyor herhalde.
Aynen.
Değil mi?
Aynen.
Kaç gün oluşu da yine kişiden kişiye, evet, değişen yani bir şey galiba.
O da böyle normalde 3-5 gün arası sürüyor. Bazı kadınlar 3 gün yaşıyor, bazı kadınlar 7 gün yaşıyor. Aşağı yukarı 3-5 gün diyebiliyoruz.
Evet. Şimdi kanamanın azlığı, çokluğu, yoğunluğu tabii ki bunlar çok etkili galiba, değil mi? O dönemin güzel geçmesinde ya da sonraki dönemimizi etkilemesinde.
Yani kanamanın kendisiyle ilgili bakacağımız bir takım şeyler var. Bunlardan bir tanesi kanamanın rengi örneğin. Biz istiyoruz ki oksijenlenmiş kan görelim. Yani
kırmızı,
daha parlak, kırmızı bir renk görmek istiyoruz. Ama bu kanamanın rengi daha koyulaştığında ya da çok akışkan değil de daha pıhtılı bir kanama görmeye başladığınızda bu aşırı östrojen, aşırı östrojen yüksekliğinden kaynaklanıyor diyebiliyoruz. Bir hormonal dengesizlik. İstediğimiz şey daha parlak, daha canlı, daha oksijenlenmiş kanı görmek.
Bunu kişi kendi ayırt edebilir zaten.
Evet, tabii. Yani kullandığı ürüne bakarak değiştirme yaptığı süreçlerde tabii ki fark edebilir.
Evet. Aynen. Şimdi tabii kişiden kişiye yine farklılık gösteriyor. Ağrılı geçirenler var. Daha farklı semptomların ortaya çıktığı görüntüler görebiliyoruz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu neyin göstergesidir?
Yani o kadar çok kadın ağrılı regler yaşıyorlar ki aslında sanılıyor ki hani reg böyle bir şey oluyor. Hı-hı. Ve hani o normalimizmiş gibi görmeye, evet, başlıyoruz. Ama öyle değil. Bunların hepsi düzeltilebilir ve değiştirilebilir şeyler. Ağrılı reglerdeki en büyük gösterge aslında rahmin olması gerektiği yerde durmamasından kaynaklı. Yani rahim bir kas ve her ay kasılarak iç çeperini dökmesi gerekiyor. Gördüğümüz kan bunun göstergesi olan şey fiziksel anlamda. Ve fakat rahim durması gerektiği şekilde durmuyorsa içinde bir miktar önceki döngülerden kan kalıyor ve birikintiler kalıyor. Ve o ayki, bir sonraki ayki döngüde rahmin daha fazla kasılması gerekiyor ve daha fazla ağrı yaratıyor bu da kadında.
O zaman özellikle genç kızların çok ağrılı geçirmelerinin sebeplerinden biri bu diyebilir miyiz? Bunu kendileri anlayabilirler mi ya da bizler anlayabilir miyiz yoksa?
Hayır. Yani rahmin yerinin değişip değişmediğini ya jinekologlar ultrasonla bakıp anlayabilirler ya da benim gibi arvigoterapistleri dışarıdan elle manipülasyonla dokunduğumuzda anlayabiliyoruz bunun üzerine.
Peki ikili. Rahmin yerine çekilmesi mümkün müdür?
Mümkün, evet. Hı-hı. Evet, mümkün.
O, manuel nasıl bir işlemle?
Manuel bir terapiyle, yani dışarıdan yapılan bir dokunuşla, düzenli seanslarla yapıyoruz.
Uzun zamanda mı yerine gelir acaba?
Hayır, uzun zaman değil. Yani bu seanslarda terapist önce çalışıyor kadının bedeni üzerinde. Aynı zamanda da seansların sonunda evlerinde devam etmeleri gereken bölümü de öğretiyoruz. Ve düzenli olarak onlar da çalışıyorlar. Bazı durumlarda tek bir seans yeterli olabiliyor. Bazı durumlarda birkaç seans gerekebiliyor.
Peki sonrasında yeniden rahimin yer değiştirmesi ya da işte kasılması mümkün mü?
Mümkün. Hı-hı. Evet. Çünkü çok böyle yaşamsal şeylere bağlı. Yani rahim 14 ligamentle bedene bağlı ve 14...
Ne demek ligament?
Ligament bağ dokular demek, evet. Bedendeki. Hı-hı. İşte kasları kaslara bağlayan, kemikleri kaslara bağlayan dokular var. Ligamentler, tendonlar, bağ dokular deniyor bunlara. Rahimde bir 14 ligamentle bağlı bedene. Ortada böyle boş durmuyor. Farklı şeylerle, yani yaşamsal alışkanlıklar, buna işte betonda koşmaktan tutun, menstruasyon esnasında ağır kaldırmak, yüksek topuklu ayakkabılarla sürekli gezmek, çok sıkı, ne denir bu, skinny jean mi deniyor?
Evet,
çok aşırı sıkı.
Vücudu saran
likralı pantolonlar giymek.
Adet döneminde giymek mi, yoksa normal zamanda da giymek?
Normal zamanda, hı-hı, da. Evet. Evet, hiç tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Bu ve benzeri şeylerden düşmeler, kazalar, araba kazaları, motor kazaları, düşmeler, kuyruk sokumunun üzerine. Bunların hepsi etkiliyor. Yani zaman içerisinde tekrar yeri değişebiliyor rahmin.
Hı-hı. Evet. Tabii şimdi baş ağrılarının da o dönemde arttığını biliyoruz. Özellikle, hı-hı, migren ataklarının, hı-hı, daha sık ortaya çıktığını. Peki bu da yine o rahmin kasılmasıyla ya da yer değiştirmesiyle ilgili midir?
Şöyle ilgili olabilir. Şimdi rahmin yer değiştirmesi sadece hani bir tarafa kaymasının ötesinde o bölgeye giden dokuların yeterli bir şekilde oksijenlenmiş kanı alamamasına da sebebiyet veriyor. Yani, hı-hı, bedende bir yerde bir sıkışıklık başka noktaları da etkiliyor aynı şekilde.
Örneğin vücudumuzun farklı bir bölgesinde ağrı olarak ortaya çıkabilir.
Aynen. Çıkabilir. Bel ağrısı yaratabilir. İşte bacakta bir ağrı yaratabilir. Yani çünkü istiyoruz ki biz vücutta 5 farklı kanal akış sistemi var. Bunların özgür ve rahat bir şekilde akmasını, hı-hı, istiyoruz. Atar damar, toplar damar, lenf, sinir sistemi ve enerji akışı. Bedende, hı-hı, bunların herhangi bir sorun olmadan rahatça akabilmelerini istiyoruz.
Evet. Peki bu akışın sağlanması için önerebileceğiniz bir şeyler var mıdır kadınlarımıza?
Yani bunlar için öncelikle hareket çok önemli. Yani biz artık modern dünyada çok hareketsiz yaşıyoruz, biliyorsunuz. Sürekli oturuyoruz, işte sürekli dolaşımı engelleyici hareketler içerisindeyiz. Hı-hı. Hareket, spor, yoga, başka türlü hareketler. Kan dolaşımını güçlendirici ve sağlayıcı bitkiler, zencefil örneğin ilk aklıma gelen, kan akışını çok güçlendiren ve akışı sağlayan. Onun haricinde tabii ki Arvigo seansları ve terapiler, masaj ve manuel terapi teknikleri.
Evet, şimdi menstrual döngünün geciktiği ya da atladığı durumlar var. Hamilelik dışında bunun pek çok sebebini de söyleyebiliriz herhalde. Peki bu da kasılma ya da rahimin çekilmesiyle ilgili bir bağlantısı var mıdır diye sormak istiyorum.
Şöyle bir bağlantısı var. Yine aynı şekilde bu işte akış sistemleriyle ilgili olarak... Bedenimizde hormonlar olduğu sürece, yani hormonlar düzgün, hı-hı, bir şekilde akabildiği sürece her şey yolunda gidebiliyor. Menstruasyonla ilgili en basitinden. Yumurtalıklar diyor ki, regl göreceğim, hormon gönder bana, hipofiz bezine, hı-hı, söylüyor. Eğer hipofiz bezi yumurtalıkları duymuyorsa, işte mesela yumurtalıklar diyorsa duyamıyor. Ve gerekli bir şekilde o hormonu gönderemiyor. Ya da duyuyor ama dolaşımda, yani hormonlar
sıkıntı
bedende
var.
Nerede akıyor? Kan dolaşımıyla, hı-hı, akıyor, bize ulaşıyor. Orada bir sıkıntı varsa yine aynı şekilde de ihtiyacı olan hormonu alamıyor.
Evet, şimdi o zaman hormonal dengesizliklerde vücutta farklı şeylere sebebiyet verebiliyor herhalde, değil mi?
Tabii.
Neler yani mesela onlar?
En sık gördüğümüz şey işte ağrılı adetler, kistler, fibroidler, miyomlar, rahimde ve yumurtalıklarda gördüğümüz geç gelen mensler ya da gelmeyen regl olamama, hı-hı, süreçleri. Bunların, hı-hı, hepsi hormonal dengesizlik. Aynı zamanda da yani birçok kadında, neredeyse hemen hemen hepimizde yaşadığımız regl öncesi sendrom, işte PMS dediğimiz şey. Evet. Nereden bir hafta önce.
Tüm aileyi etkileyen.
Tüm çevremizi etkileyen. Etkileyen. Evet.
Şimdi gecikme dediniz. Kaç gün gecikmeye kadar normal diyebiliriz?
Ya şimdi yani literatür 21 ile 35 gün arasında gelen döngüyü normal kabul ediyor. Ama şunu da söyleyebiliriz. Yani okey bu hani kitapta böyle yazıyor diyelim ama yani bir kadının da devamlı döngüsü 38 günde bir geliyorsa yani buna da anormal demek istemiyorum ben. Çünkü o da onun normali. Yani geliyor ama hani yine belli periyodlarda geliyor. Evet 38 gün. Ama yani 38 günü geçen ve düzensiz olan reglerde normal kabul etmiyoruz.
Anladım. Peki döngünün sona ermesi demek adetin bittiği dönem mi demek?
Yok hayır. Döngünün sona ermesi demek bir sonraki döngünün başlaması
demek.
Aynen.
Evet.
Aynen.
Evet.
Başlamasından bir gün önce gibi düşünelim evet. Yani.
Peki hani spor, masaj bunlar rahatlatıcı şeyler dediniz. Oysa o dönemde sanki spor yapılmazı biliriz biz. Sanki öyle duyduk. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Çok yoğun aktif fiziksel hareketler çok önerilmez menstruasyon esnasında. Kadının çünkü zaten bütün enerjisi daha çekilmiş, daha içine dönük olur. Fiziksel olarak çok aşırı aktif olmayı istemiyoruz menstruasyon döneminde. Ama geri kalan dönemlerde yumurtlama ve yumurtlama öncesi dönemlerde aktif olmak çok önemli gerçekten.
Evet. Neleri yapmalılar, neleri yapmamalılar acaba?
Neleri yap... Yani yine fiziksel açıdan mı soruyorsunuz?
Evet.
Yani çok bence hareket olduktan sonra çok fazla kısıtlamamızı gerektirecek bir şey yok. Yani her türlü hareketi, sporu. Ben tabii ki yogayı, tai chi, qigong gibi daha işte ruhani tarafımıza da etki eden hareketleri her zaman tavsiye ederim. Ama ben de örneğin kişisel olarak onun haricinde ağırlık kaldırmayı da çok seven bir insanım. Bunlar da çok faydalı yani.
Hı hı. Ama öncesinde az önce söylediğiniz işte tai chi, yoga gibi onlar da insanı o stresten uzaklaştıran, bedeni rahatlatan sporlar
aynen,
herhalde
aynen.
Değil mi?
Biraz döngünün fazlarına göre belki onu ayarlamak gerekiyor. Yani menstruasyon döneminde çok aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınıp yoga da bazen çok yoğun bir aktivite olabilir. Yani yaptığınız stile göre, çalışmaya göre. Onu da daha yumuşak ve bedeninizin izin verdiği ölçüde ve sınırlarda yapmak önemli.
Farklı faz dediniz. Birazcık da onlardan söz edelim. Kaç farklı faz vardır ki?
Dört faz var aslında. Yani biz menstruasyon diyoruz ve bir tek sanki hani menstruasyon varmış hayatımızda gibi ama öyle değil. İlk faz yani çeyreğe bölersek işte ilk faz, birinci fazda menstruasyon oluyor.
Evet.
Menstruasyon bittikten sonra 3-5 gün sonra, 6 gün sonra artık kişiden kişiye göre o neyse. Ondan sonra yumurtlama öncesi dönem oluyor. Çünkü beden hazırlanmaya başlıyor bir yumurtayı üretip çatlatmak için. İkinci faz bu. Üçüncü faz yumurtlama dönemi. Bu da aşağı yukarı yine eğer ki 28 günlük bir döngüden bahsediyorsak yani kitap açısından kolay ifade edebilmek açısından söylüyorum. 28 günlük bir döngünüz varsa muhtemelen 12 ile 17. günler arasında bir yerde yumurtluyorsunuz.
Yani 14. gün değildir yumurtlama
yani
kesinlikle.
Yani her kadında 14. günde yumurtlama olacak diye bir şey yok. Birçok kadın da bunu böyle bilerek işte çok uzun süreler gebelik için uğraşıyor deniyor ve sonra gebe kalamadığını fark ediyor ama belki de o kadın 12. günde yumurtluyor ama 14. günde eşiyle ilişkiye girdiği için o süreyi geçirmiş oluyor ve hani fertilite problemi olduğunu zannediyor. Yumurtlamadan sonra da işte menstruasyon önceki dönem başlıyor. O da işte artık beden yavaş yavaş hazırlanmaya başlıyor. Çünkü bedendeki bir takım hormonlar, östrojen ve projesteron hormonu düşmeye başlıyor. Ve bu hormonların düşüşünden dolayı da işte o regl öncesi sendrom, PMS yaşanmaya başlıyor.
Beslenmenin de etkisi vardı
çok,
tabii ki değil
çok,
mi?
Çok.
Özellikle o dönemde hani rahatlatıcı bitki çayları ne bileyim belki daha farklı yiyeceğimiz içeceğimiz şeyler
bundan
vardır
bahsetmeyi
herhalde.
Bundan çok seviyorum hemen anlatayım. Şimdi öncelikle neleri yemeyelim birazcık konuşalım.
Evet.
O da çünkü çok önemli. Kahve, şeker, alkol, nikotin tabii ki bunlar klasik süreçler ve tabii ki beyaz un yani beyazlar üç beyaz dediğimiz
sadece o dönemde değil
tüm ay boyunca mümkün olduğunca yani ne yapmak gerekiyor yani benim en çok önerdiğim danışanlarıma ve çok faydalarını gördüğümüz bir şey var. Ona da tohum rotasyonu diyoruz biz.
Nedir o?
O da şu. Şimdi reglimizin birinci gününden yine 28 günlük bir döngüden bahsediyorum. Evet. Eğer ki sizin döngünüz 32 ise onu ikiye bölün lütfen. O şekilde düşünün. 28 günün üzerinden konuşursak ilk 15 gün boyunca bizim bedenimizin östrojene ihtiyacı var. Daha fazla östrojen üretmeye ihtiyacı var. Ve bu süreçte günde birer yemek kaşığı olmak üzere keten tohumu ve kabak çekirdeği tüketiyoruz. Keten tohumunu öğütülmüş bir halde alıyoruz. Hı hı. Ama şunu da söyleyeyim, dışarıdan lütfen öğütülmüşü almayın. Çünkü onlar çok kendiniz çabuk bozuluyor.
Öğütün, evet.
Kendiniz öğütün. Mesela bir haftalık kendinizi hazırlayın depo olarak. Günde birer yemek kaşığı keten tohumu ve kabak çekirdeği östrojen dengesi için çok önemli. Bunu salatalara koyabilirsiniz. Yaptığınız işte hani smoothie'lere, meyvelerin içine katabilirsiniz.
Yoğurtla tüketebilirler. Yoğurtla tüket,
aynen aynen. Geri kalan 15 günde ise ay çekirdeği ve susam tüketiyoruz. Yine günde birer yemek kaşığı. Bu bölümde de yani bu fazda da ikinci bölümde de projesteron ihtiyacımız var. Ve bu tohum ve çekirdekler de bunu dengeliyorlar. Eğer ki döngüleriniz olmuyorsa ya da böyle çok düzensizse o zaman da ay fazlarına göre bakmak gerekiyor. Yani diyelim ki sizin 45 günde bir geliyor, 50 günde geliyor, gelmiyor
falan. Her seferinde onu ikiye bölüyoruz.
Yok şöyle, yani ne zaman hani başlayacaksınız onu bilebilmek için yeni ayla başlıyorsunuz. Bildiğimiz ay yani.
Evet.
Yeni aydan itibaren 15 gün boyunca. İlk bu söylediklerimi yapıyorsunuz. 15 gün sonra da bu söylediklerimi, ikinci fazla söylediklerimi yapıyorsunuz.
Ve böylece mutlu ve sağlıklı menstrual döngüyü yaşıyoruz.
Evet,
çok inşallah. Teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz.
Rica ederim.
Bu bilgileri paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, kadın sorunları odaklı çalışan bitkisel tıp eğiticisi Sayın Gizem Onay Kole stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Aşk bu değil.
öldürürsün.
...5.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve telefon konuğumuz Almanya'dan sevgili Buket Barlas Vehter. Merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet sevgili Buket Barlas Vehter, Münih'te yapılan Göçmenler Meclisi sonuçlarıyla ilgili bilgiler almak istiyoruz. Seçimde hile iddiaları var, siz neler söyleyeceksiniz?
Evet, belki dinleyicilerimizden hatırlayanlar olacaktır. Son bağlantımızda da bu konuya değinmiştik. Seçimler planlandığı gibi 22 Ocak tarihinde yapıldı Münih Göçmenler Meclisi seçimi. Yalnız ne yazık ki sizin de belirttiğiniz gibi seçimlerde hile yapıldığı iddiaları var. Bu iddiaların ne derece doğru olduğu ise hala araştırılmakta. Ayrıca seçimlere katılım ne yazık ki çok düşük oldu. Bu yılki katılım oranı %3,62 olarak açıklandı. 2010 yılındaki seçimlerde ise katılım %6 civarındaydı. Tabii bu da gerçekten çok olumsuz bir gelişme. Almanya'da yaşamakta olan yabancılar nüfusun %20'sini oluşturmaktalar. Münih'te ise bu oran %38 civarında. Bu yüksek orana rağmen Göçmenler Meclisi seçimlerine katılımın bu kadar düşük olması çok düşündürücü. Gerçekten de burada yaşayan yabancılar çok önemli bir fırsatı göz ardı etmiş oluyorlar. Şu anda kesin olmayan sonuçlara göre yayınlanmış bir takım listeler mevcut. Bu listelerde ise hem bayan hem erkek pek çok Türk vatandaşının isimlerini görmek mümkün. Hemen hatırlatalım. Aday listelerinin oluşturulmasında uygulanan bir yönteme göre kadın adaylarla erkek adayların sayılarının eşit olması gerekiyor. Bu da tabii ki bayanların da seçimlerde kendilerini aday gösterebilmeleri için etkili bir uygulama. Göçmenler Meclisi seçimleri ile ilgili olarak 8 Şubat tarihinde seçim kurulu tarafından yapılması planlanan açıklamada kesin sonuçların duyurulması beklenmekte.
Evet, peki teşekkür ediyoruz bunları bizlerle paylaştığınız için. Şimdi malum başkent de çok soğuk. Aslında pek çok ülke soğukları yaşıyor ama Münih'te son 30 yılın en soğuk kışı yaşanıyor galiba, öyle mi?
Evet, Ocak ayı boyunca Münih'te hava sıcaklıkları ortalamaların çok çok altındaydı. Bu dondurucu soğuklara rağmen Münihliler evlerine kapatmaktansa açık havada yaptıkları sporlara devam etmekteler. Münih çevresinde çok sayıda göl bulunmakta. Bunların pek çoğu buzla kaplı olduğundan buz pateni kaymak isteyenler için bu göller mükemmel bir ortam sağlamakta. Müziğini, yiyeceğini, içeceğini, daha doğrusu termostaki sıcak içeceğini yanına alan herkes buz tutmuş göllerin üstünde adeta piknik yapmaktalar. Buralarda her yaştan insanı görmek mümkün. Çoluklu çocuklu aileler veya gençlerden oluşan gruplar, ayrıca yaş ortalamaları daha da büyük olanlar, kısacası herkes bu alanların keyfini çıkarmakta. Hatta şehrin dışına çıkmaya bile pek gerek kalmıyor. Münih'teki parklarda yer alan büyük havuzlarda veya Münih Başkonsolosluğumuzun da çok yakınında yer alan Nymphenburger Sarayı'nın hemen önündeki büyük kanalda tüm gün buz pateni kayanları görmek mümkün. Özellikle öğleden sonraları okullarından çıkan öğrenciler, akşam üzerileri ise iş yerlerinden çıkanlar soluğu bu alanlarda alıyorlar. Buralarda buz hokeyi veya benzeri çeşitli oyunları da izlemek mümkün. Münih'te kış ayları genelde hareketli ve keyifli geçiyor diyebiliriz.
Evet, peki şimdi Almanya genelinde başlayan bir kampanyadan da söz etmek istiyoruz. Kilolu futbol severlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için tribünlerden sahalara inmeleri hedefleniyormuş. Nasıl bir kampanyadır, nasıl bir ses getirecek acaba?
Yapılan araştırmalara göre özellikle futbol taraftarları arasında çok fazla sayıda kiloları normalin üzerinde olan kişiler mevcut. Taraftarlar her ne kadar futbol maçlarını izlemeyi çok sevseler de kendileri pek de spor yapmamaktalar. Yine yapılan araştırmalar Almanya'daki yetişkin erkeklerin 2/3'ünün fazla kilolu olduklarını göstermekte. Tabii ki bu çok yüksek bir oran. Futbol taraftarları antrenmanda isimli kampanyaya Almanya 1. liginde yer alan 5 büyük takım katılmakta. Yakın bir tarihte ise diğer takımların da dahil olmaları planlanıyor. 35 ile 65 yaşları arasındaki fazla kilolu taraftarlar her biri 90 dakika süren ve 12 antrenmandan oluşan bu programa dahil olabilecekler. Toplam 3 ay sürecek kurslarda aynı zamanda sağlıklı beslenme konusuna da yer verilecek. Her grup ise 20 kişiden oluşacak. Uzmanlar futbol severler için tuttukları takımın tesislerinde hem de tuttukları takımın antrenörlerinin yönetiminde spor yapmalarının çok motive edici bir etkisi olabileceğini belirtmekteler. Konuyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında proje için İskoçya'nın örnek alındığı belirtildi. Şu anda İskoçya'da 30 profesyonel futbol takımı tarafından bu yöntem başarıyla uygulanmakta. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre aşırı şişmanlık ve hareketsizlik diğer pek çok rahatsızlıklar veya hastalıklar yanında kansere yakalanma riskini de arttırmakta. Tabii ki bu durumda hastalıklardan korunmak için önceden önlem alınması büyük önem taşıyor. Almanya'daki bu yeni kampanya Kanserle Mücadele Vakfı, Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ve profesyonel futbol takımlarının katkıları ile yürütülecek. İlk etapta projenin 3 yıl sürmesi planlanmakta. Çok büyük bütçelerin ayrıldığı futbol tesislerinden halkın bu şekilde yararlanabilmesi tabii ki çok olumlu bir gelişme diyebiliriz. Aslında yapılan çağrı da çok açık. Haydi taraftarlar sahaya denmekte.
Evet, umarız başarılı olur. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Varlas Vehter aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle başkentten sevgiler.
Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum.
Başına vardım Zeynep'im bekler diye Nasıl haberin almışsa Dayı emmi hep orada Dediler ne ararsın Kızı almak mı istersin Sana bir çift sözümüz var Hele buysa niyetin İşte hendek işte deve Ya atarsın ya düşersin Baktın olmaz vazgeçersin Zordur almak bizden kızı İşte Halep, işte Arşın Ya aşarsın, ya biçersin Baktın olmaz, vazgeçersin Zordur almak bizden kızı Barışın gönlü hüzün Elim eline değmedi Varın anlayın gayri İşte hendek, işte deve Ya atarsın, ya düşersin Baktın olmaz, vazgeçersin Zordur almak bizden kızı İşte Halep, işte Arşın Ya aşarsın, ya biçersin Baktın olmaz, vazgeçersin Zordur almak bizden kızı
sihirli sözcükler. Ve sihirli sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la yine birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün farklı bir yolculuk yapacağız. Geleceği hayal eden kitapların dünyasında bir yolculuk yapacağız.
Evet.
Öncelikle Ütopya'dan başlayalım değil mi? Nedir Ütopya ya da ters Ütopya nedir?
Ütopya aslında türünün örneği bir kitabın adıyla ortaya çıkmış bir nasıl diyelim tür. Adını vermiş etkili bir biçimde. Bizde örneği çok görülmeyen bir tür aslında, onu hemen söylememiz lazım. Ütopya ve ters ütopya nedir? Ütopya temel olarak gelecekte tamamen yepyeni bir toplumsal düzeni bütün parçalarıyla birlikte hayal edip canlandırıp o düzene nasıl ulaşılacağına dair dinamikleri de barındırarak yazma işi ütopya. Bir tür hani romana daha yakın olan türleri de var. Bazıları daha günlük tarzında da ortaya çıkarmışlar. Bazısı sadece kuramsal olarak yazmayı tercih etmiş ama Thomas More'un 1515'te yazdığı Ütopya'dan geliyor tür temel olarak. Anlamı da temelde yok ülke. O yüzden Yokistan gibi, yok ülke gibi, olmayan ülke gibi bir takım türetmelerle sonrasında işte tüm dünya dillerinde ve Türkçe'de de karşılıkları kullanmış. Ütopya daha çok olumlu bir gelecek senaryosudur. Ters ütopya, distopya, işte karşı ütopya olarak nitelendirilen diğer türde de geleceği aslında biraz kötüleyen, daha karamsar bir tablo çizen türleriyle karşılaşıyoruz. Ütopya imser olduğu için yok ülke, çünkü idealize, işte bütün parçalarıyla eşitliğin daha yüksek olduğu hayal edilen bir dönem. Ve tabii daha çok Avrupa kaynaklı temel olarak Batı kültürünün bize göre ürettiği bir tür. Aslında ilk ütopyalar daha da derin, daha insanlık ötesi bir destek de ortaya çıkacak güzel dünyadan yola çıkılıyor. O yüzden Hristiyan kültürüyle daha örtüşüyor. Özellikle Mesih, Mehdi beklentisi yüksek toplumlarda. Onun gelişiyle birlikte dünyanın birdenbire iyileşeceğini düşündüğümüz senaryoların hepsi ütopya.
Peki ilk örnekleri ne zaman, nasıl ortaya çıkmış?
Şöyle, aslında 16. yüzyıl öncesinde antik dönemde işte Platon'un devleti var milattan önce. Ya da işte sonradan belki İslami olarak ilk ütopya kabul edilecek Farabi'nin Erdemli kenti var 500'lerin başında. Dolayısıyla işte İlk birkaç yüzyıl diyelim, kişilerin özgün metinleri olarak ortaya çıkmış ama ütopya 16. yüzyıldan itibaren ütopya adıyla aslında anılır olmuş. İlk örnekleri işte Yeni Atlantis gibi, ki 1624 ya da Güneş Devlet Campanella'nın 1630 gibi tarihler. Bunlar çok bizim itiraf edeyim, bizim ülkemiz, bizim topraklarımız açısından bir edebiyat türü olarak algılanıyorlar. Fakat kendi ölçeklerinde değerlendirirseniz ciddi bir toplum eleştirisi sunuyorlar. O yüzden de ütopyalar önemli. Ütopyaların varlığı o kadar etkili olabilmiş ki, yine bizde karşılığı yok ama söylemem lazım. Bacon'ın Yeni Atlantis'i 1624'te yazılmış. Sonuçta Kraliyet Bilim Akademisi'nin kurulmasına esin kaynağı olmuş. Yani tamamen hiç olmayan bir gelecekten bahsederken şöyle bir şey olabilire varmış insanlar. Dolayısıyla kendi toprakları açısından etkili türler. 19. yüzyılda biraz sosyalizm ve biraz da işte kadın hakları ile birlikte ütopyalar biraz daha eşitlik üzerinde durmaya başlamışlar. Ama bize geldiğiniz zaman iş biraz daha farklılaşmış. Çünkü
bizde yok mu örnekleri?
Biz aslında yaşamışız. Birinci Meşrutiyet, ikinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet bütün ütopya yazarlarını sarsacak ölçüde büyük dönüşümler. Dolayısıyla bu dönüşümleri yaşarken kişiler yeni, bambaşka, bunun dışında bir tane daha hayal etmek yerine var olanı ilerletmeyi tercih etmişler. O yüzden de yani yaşanan kırılmalar, sosyal dönüşüm o kadar güçlü ki Türkler açısından. açısından bakarsanız Osmanlı'da ve Cumhuriyet'in başlangıcıyla birlikte. O yüzden biz hani yazmak yerine yazarlarımız hani olanı biraz daha ilerletmeyi tercih etmişler. Öyle söylemek lazım.
Evet, aslında bu yaratıcılık bilim insanlarına da örnek oldu belki de, değil mi? Şimdi yaşadığımız zamanın teknolojilerine ayak uydurmada.
Tabii. Aslında ütopyaların en önemli parçası özellikle işte 16. yüzyıl sonrasında diyelim. O zaman daha kölelikle de baş etmek zorunda insanlık. İdeal toplumu kurarken herkesin eşit sayıda kölesi var gibi bir idealizmi de dile getirecek kadar aslında bir taraftan da kendi çağına kör kalabiliyorlar. Fakat bizim açımızdan işte özellikle Gulliver'in seyahatleri mesela ütopik metinler. Orada bitkilerin ve hayvanların bir şekilde konuşma yeteneği kazandırılarak akıl yürütmeleri bugün için bile geriye dönüp baktığınızda hani bilim kurgu kadar teknolojik veriler olmasa da, çünkü bilim kurgu tamamen bambaşka bir türe de gidebiliyor.
Ne tür bir farklılık var peki aralarında?
Aslında şöyle, bilim kurgu teknolojik bir yenilenmenin insana etkisini incelerken ütopyalar temel olarak bütün toplumsal yapıya ilişkin bir dönüşümü ve idealizmi ya da tersini, yani karamsarlık da olsa çöküşüne ilişkin bir veriyi barındırır. En çok bilinen ters ütopya işte George Orwell'ın 1984'üdür ki okuyan herkesi çok etkiler. Okumak gerektiğini düşünürüm. Filmleri de var ama mutlaka okunması gereken kitaplardan. Ve okunduktan sonra da hayatın içinde kendini gösterir. Örneğin Sevgi Bakanlığı tamamen insanların birbirlerini ispiyonlayarak, birbirlerinin suçlarını itiraf ettirerek, işte işkenceyle ya da işte benzer insanlık dışı uygulamalarla insanın insanlığından vazgeçmesine sebep olabilecek bir bakanlıktır ve adı Sevgi Bakanlığı'dır. İçinin boşalmışlığını iyi anlatır. O yüzden biraz Ütopya'nın tarihçesine bakacak olursanız işte 19. yüzyılda sosyalizm dünyada işte komün hayatı, eşitlik, mal mülk eşitliği, emek işte kapital sömürge çelişkisi vesaire açısından dünya daha iyi bir yere gidecek derken birdenbire iki dünya savaşı insanları alt üst etmeye yetmiş. Evet. Böylelikle ters ütopyalar güçlenmiş. Bizdekine gelecek olursak, bizdeki eğlenceli, ben biraz ondan bahsetmek isterim dinleyicilerimize. Evet. Bizdeki ilk örnekleri biraz ilginç. Adı biraz zor ama söyleyeceğim. Rüyada Terakki ve Medeniyeti İslamiye'yi Rüyet. 1913'te yazılmış bir ütopya.
Evet.
Güçlü bir ütopya. Davudizade Mustafa Nazım Erzurumi kaleme almış. Şimdi bu niye önemli?
Ne demiş?
Şöyle, ne diyor yani? Aslında İslami esaslar ölçeğinde bir gelecek hayali kurmuş ama şöyle bir özelliği var. İyi bir ütopya. Teknolojiyi hayal etmiş. İnsanların nasıl teknolojiye ilişkin neleri değiştirebileceğini, hayatında nelerin kolaylaşabileceğini, ama o ufukta. Yine de şunu söyleyebiliyor. İnsanların birbirleriyle olan iletişimleri giderek mesela işte tayyi mekana yakın, hani ışınlanmaya benzeyen bir takım seyahatlerin hızlanacağına dair falan.
Daha oraya gelmedik ama.
Yok, biz gelmedik. O da biraz daha ileride. Evet. Ama yine de söyleyelim, biraz baskıcı bir yönetimi de bizim bütün ütopyalarımızın sorunu bu aslında. Baskıcı bir yönetimi de kabul eden, hani basan, baskı uygulayan hiç olmazsa doğruyu düşünüyor. Dolayısıyla toplumu ilerletiyor la teselli bulan ütopyalar. Evet. Hasan Ruşen'in Rüyası var, 1915. Bunlar önemli çünkü yani 1900'lerin başında bizde de bir takım girişimler var. Yahya Kemal'in Çamlar Altında Muhasebesi var, 1913, bir ütopya. İlginçtir. 1453 ile 2187'yi anlatıyor Yahya Kemal bu kitapta. İki bölüm bu kitap. Ve ikisi arasındaki farklılığı, 1453'ü biraz geçmişi değiştirerek geleceği de değişik hayal etmeye çalışıyor. Fakat temel olarak hepsi, bu dönem ütopyalarının hepsinin sorunu şu. Zenginlik çok önemli, herkes çok paraya kavuşuyor. Fakat Türkçülük, İslamcılık ve bu çerçevede bir baskı kurma devam ediyor. Nitekim işte Ruşen'in Rüyası 1915'te de Türklerin öncülüğünde birleşmiş bir büyük Asya ve Afrika hayaliyle ütopyayı kurgulamışlar. Hepsinde bu baskıcı bir halimiz var.
Var. Şimdi ama aslında toplumları da çok iyi tanımak gerekiyor evet. galiba değil mi? Yıllar sonra nelere ihtiyacı olabileceklerini düşünmek. Aslında hepsi hayal.
Hepsi hayal. O yüzden ütopya yazarlığı aslında biraz da sosyoloji ve psikolojik kuramlar açısından bir şey inşa etmek demek. O yüzden bilim kurgudan ayrılıyor. Örneğin işte Yıldız Savaşları filmini hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Orada da nispeten ütopik bir yaklaşım var ama temel olarak orada daha bireysel bir öykü var. Kişinin içsel keşfi ve kendi içinde iyi ile kötünün savaşı gibi bir şey. Ama bir ütopyada bireysellikten daha çok toplumun temeline ve toplumun tümüne yönelik bir sosyolojik kuram var. Toplumsal düzen kuramı var ve var olana da karşı çıkış var. O yüzden ütopya yazarları biraz aykırılar.
Evet.
Bizde bunun bulunmama sebebi de belki biraz bu. Nitekim Cumhuriyet'le
tahminleri
birlikte...
çok kuvvetli.
Cumhuriyet'le birlikte Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi, Memduh Şevket Esendal gibi, Şevket Süreyya Aydemir gibi dev yazarlar da ütopya yazmışlar. Fakat Peyami Safa gibi. Fakat hepsi birazcık hani türün dışına çıkmalarına sebep olabilecek çeşitli defektleri de var. Yine de aralarında Peyami Safa zor okunan bir yazardır, kabul edelim, ama yine de aralarında bambaşka bir duruşu var. Yalnızlık 1945 yılı baskısı. 500 yıl yani 1955'in üstüne 500 yıl sonra kurulmuş bir ülkede yaşayan birini hayal eder Peyami Safa yazar. Biraz bireysel kaldığı için ütopyanın dışına çıkıyor. Fakat yine de duruş açısından ve mesafe açısından 500 yıl ciddi bir süredir. Bir yazarın cesaret edebileceği bir süre olması ilginç.
Bundan 50 yıl sonramızı bile
hayal etmek zorlayabiliyor.
Peki var mı acaba mesela 2067'yi nasıl hayal ediyoruz? Var mı bununla ilgili bir şeyler?
Çağdaş ütopya yazarlarımız arasından birkaç tanesinden bahsetmem gerek. Hemen söylemeliyim. Hani ilk defa bu türle tanışan ya da bunu merak edenler için paylaşmamız gereken birkaç isim var. Bir tanesi Alev Alatlı'nın Schrödinger'in Kedisi, ki çok önemli bir kitaptır. Alev Alatlı okuyucusuna acımayan yazarlardan. O yazar ve siz bilerek okumak zorundasınız. Dolayısıyla biraz entelektüel birikim bekler okuyucusundan. Ama Schrödinger'in Kedisi, Kabus ve Rüya iki bölüm. Her ikisi de ciddi ütopya yapıları barındıran kitaplar. Mutlaka okunması gerekir ki şu son günlerde işte Harari bir yazar var. İki kitabı var ki bir tanesi Yarının Kısa Bir Tarihi ve Bir Gelecek Kurgusu sosyolojik açıdan. Alev Alatlı ile tanışıyorlar mı bilmiyorum ama ben tanışıp sohbet ettikleri anı hayal ettim. Kurgu açısından aşağı yukarı Alatlı'nın kitaplarında, romanlarında yazdığı düzeyleri araştırmacı bir öngörü olarak sunuyor. Çünkü yani Alatlı'nın ardı sıra geliyor gibi geldi bana. Biri Alev Alatlı, mutlaka okunmalı. Buket Uzuner'in ütopik sayabileceğimiz romanları var ki Kumralada Mavi Tuna, bir iç savaş, bir distopyaya karşı ütopya yapısı barındırması ve güzel bir roman olması dolayısıyla her zaman tavsiye edilir. Yine İlhan Mimaroğlu'nun Yokistan Tasarısı var. İlginçtir. O da bir şehir tasarlar ama ben Çetin Altan'ın 2027 yılının Anıları adlı kitabından bahsetmek isterim.
Evet.
Çünkü biz 2017'deyiz. 1980'de yazmış, 85'te yayınlanmış kitap. Biraz oradan gelecekle ilgili Çetin Altan neler söylemiş birlikte bakalım isterim, eğer uygun olursa.
Evet, bir dakikalık zamanımız var, öyle bakacağız.
İlginçtir söylediği şeylerden biri şu: Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları o zaman için Sovyetler Birliği olan Rusya'da da oy kullanabileceklerdir. Artık toplumlar birbiriyle bu kadar bütünleşmiştir 2027'de. Bugün için neredeyse geçerli bir süre. Henüz oy kullanmıyoruz ama yakında kullanacağız. Evet. Çünkü Amerika'da kimin başkan olduğu bütün dünyayı etkiliyor. Yine söylediği şeylerden biri: İstanbul ahalisi harıl harıl dil öğrenmektedir ve her bir köşede yabancı dil öğrenmeye çalışan az eğitimli ve düşük gelirli insanlarla karşılaşılmaktadır ki bu tuttu bu öngörü. Hı hı. Yine söyleyebileceğimiz şeylerden biri teknoloji o kadar ilerlemiştir ki insanın iki parmağının ucundadır. Dolayısıyla insan artık devrim, dönüşüm gibi şeylerden uzaklaşıp sadece kendiyle ilgilenmeye başlamıştır 2027'de. Bu teknolojinin nasıl da gelişeceğini söylememiş Çetin Altın ama gelişeceğine eminmiş. Dolayısıyla kitabın içinde bu tür detaylar var. İstanbullular için epeyce bir İstanbul manzarası var ve bugün
yakın. O zaman o da mutlaka okunması gerekenler arasında gerçekten olağanüstü yaratıcılık. Hayallerin çok çok çok iyi kullanıldığı, bilim insanlarına da örnek olduğu eserler bunlar. Çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili Berna
Kutlata, haftaya yine birlikteyiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.